Ayrım 5. Kafamda bir tuhaflık. Orhan Pamuk. Sayfa 70. 5. Atatürk Erkek Lisesi. İyi bir eğitim zenginle fakirin farkını ortadan kaldırır. Duttepe Atatürk Erkek Lisesi, Duttepe'yi ve arkasındaki diğer tepeleri İstanbul'a bağlayan yolun başındaki alçak bir düzlüğün üzerine öyle bir şekilde yerleşmişti ki, Bokludere boyunca dizilmiş sonraki mahallelerde, hızla gecekondularla kaplanan diğer tepelerde, bahçelerinde çamaşır asan anneler, oklavayla hamur açan teyzeler, çayhanelerde okey ve kağıt oynayan işsiz erkekler, okulun turuncu rengi binasını, Atatürk büstünü ve büyük bahçede hem jimnastik hem de din hocası olan Kör Kerim'in denetimi sürekli jimnastik yapan, ayaklarında lastik ayakkabı, üzerlerinde pantolon ve gömlekle öğrencileri çok uzaktan renkli ve hareketli küçük noktalar halinde görebilirlerdi. 45 dakikada bir uzak tepelerden işitilmeyen bir zil çalar ve yüzlerce öğrenci bir anda bahçeye dağılır, sonra işitilmeyen başka bir zil çalar, hepsi bir anda kaybolurdu. Ama her pazartesi sabahı Atatürk büstünün çevresinde toplanan 1200 öğrencinin hep birlikte söylediği İstiklal Marşı tepeler arasında güçle yankılanır, civardaki binlerce evden işitilirdi. İstiklal Marşı söylenmeden önce binanın giriş merdivenlerine çıkan lise müdürü Fazıl Bey, Atatürk'ten, vatan sevgisinden, milletten, unutulmaz eski askeri zaferlerden, Mohaç gibi kanlı ve fetihli olanları severdi, bahseden bir nutuk atar, öğrencilerden Atatürk gibi olmalarını isterdi. Lisenin yaşlı ve bozguncu öğrencileri kalabalıkta Mevlüt'ün ilk yıllarda anlayamadığı alaycı sözler söyledikleri, kimi terbiyesizler tuhaf, hatta çirkin sesler çıkardıkları için müdürün yanında dikilen muavini iskelet tek tek bütün öğrencileri polis gibi dikkatle gözlerdi. Bu aşırı denetim yüzünden Mevlüt hem sağcı ve dindar hem de solcu ve milliyetçi öğrencilerin, sağcı öğrencilerin hepsi dindar, solcuların hepsi milliyetçiydi, saygı ve hayranlık duyduğu ve kalabalık toplantılarda istediği zaman osurabilen muhalif ruhlu öğrenciyle ancak 1,5 yıl sonra 14 yaşında okulun kurulu düzeninden şüpheye düştüğü günlerde tanışabilecekti. Okulun ve Türkiye'nin geleceği konusunda müdürün kalbini en çok kıran şey 1200 öğrencinin İstiklal Marşı'nı aynı anda söyleyememesiydi. Herkesin kendi köşesinde tek başına İstiklal Marşı'nı kendi bildiği gibi söylemesi, hatta bazı dejenere yozların hiç söylememesi müdürü çileden çıkarırdı. Bazen okul bahçesinin bir köşesindeki öğrenciler marşı bitirdiklerinde öteki köşedekiler yarısına gelmemiş olur, marşın hep birlikte tek bir yumruk gibi söylenmesini isteyen müdür yağmur kar aldırmaz, marşı 1200 öğrenciye yeniden söyletir, bazı öğrenciler de bozgunculuktan ve inattan ahengi bozar, bu da gülüşmelere ve üşüyen vatansever öğrencilerle alaycı ve umutsuz bozguncular arasında kavgalara yol açardı. Mevlüt bu kavgaları uzaktan izler, arsızların şakalarına gülerken iskelete yakalanmamak için de yanaklarının içini ısırırdı. Ama az sonra ay yıldızlı bayrak göndere ağır ağır yükselirken suçluluk duygusuyla gözleri sulanır ve marşı içtenlikle söylerdi. Hayatının sonuna kadar nerede, hatta filmlerde bile yükselen bir Türk bayrağı görse Mevlüt'ün gözleri sulanmaya devam etti. Mevlüt, müdürün istediği gibi her şeyi vatanı için yapan Atatürk gibi olmayı da çok isterdi. Bunun için 3 yıllık ortaokulu ve 3 yıllık liseyi bitirmesi gerekiyordu. Bunu ne aileden ne de köyden kimse şimdiye kadar başaramadığı için bu hedef daha okulun ilk günlerinden Mevlüt'ün kafasında bayrak gibi, vatan gibi, Atatürk gibi hayali güzel, ulaşılması zor, kutsal bir şey olarak kaldı. Gecekondu mahallelerinden okula gelen öğrencilerin çoğu ya sokak satıcılığı yapan babalarının veya bir esnafın yanında çalışıyorlardı. Bunlar biraz daha büyüyünce okulu bırakacaklarını bilirlerdi. Çoğu bir fırıncının, bir kaportacının, bir kaynak ustasının yanına çırak gelebilmek için sıra bekliyordu. Müdür Fazıl Bey'in en büyük derdi, ön sırada oturan iyi aile çocuklarıyla yoksul öğrenci kalabalığı arasında uyum ve düzen sağlayıp okulda disiplini tesis etmekti. Bunun için bayrak töreninde veciz bir şekilde ifade ettiği bir felsefe geliştirmişti. İyi bir eğitim, zenginle fakirin farkını ortadan kaldırır. Fazıl Bey bu sözüyle fakir çocuklarına iyi okuyup okulu bitirirseniz siz de zengin olursunuz mu demek istiyordu? Yoksa iyi okursanız ne kadar fakir olduğunuz belli olmaz mı demek istiyordu? Mevlüt anlayamamıştı. Müdür, Atatürk Erkek Lisesi'nde eğitimin iyi olduğunu bütün Türkiye'ye kanıtlamak için lise takımını İstanbul Radyosu Liseler Arası Bilgi Yarışması'nda dereceye sokmak istiyor, bu hedefe ulaşmak için vaktinin çoğunu yukarı mahallenin iyi aile çocuklarından kurduğu bir takıma, kıskanç ve tembeller arasında okul takımı Hafızlar diye bilinirdi, Osmanlı padişahlarının doğum ve ölüm tarihlerini ezberlettirmekle geçiriyordu. Bayrak törenlerinde tamirci, kaynakçı çırağı olmak için okulu bırakan eski öğrencilerin arkalarından aydınlanmaya ve bilime ihanet etmiş zayıf kişilere lanet eder gibi konuşur, hem okula gidip de hem de Mevlüt gibi öğleden sonları yoğurt satanları azarlar, para kazanma derdine düşmüş öğrencileri doğru yola çekmek için Türkiye'yi pilavcılar, satıcılar, döner kebapçılar değil, bilim kurtaracak diye bağırırdı. Einstein da yoksuldu. Hatta fizik dersinden sınıfta kalmıştı ama 3-5 kuruş kazanmak için okulunu asla bırakmamış, kazanan da o ve milleti olmuştu. İskelet. Duttepe Atatürk Erkek Lisemiz aslında Mecidiyeköy ve civarındaki yukarı mahallelerin modern ve Avrupa'yı kooperatif evlerinde yaşayan memur, avukat ve doktor çocukları iyi bir milli eğitim alsınlar diye kurulmuştur. Ama ne yazık ki son 10 yılda arkalardaki boş tepeleri kanun dışı yöntemlerle yayılan gecekondu mahallelerinden gelen Anadolu'lu yoksul çocuk sürgünlerinin işgaline uğrayınca bu güzel liseyi yönetmek neredeyse imkansızlaşmıştır. Satıcılık yapıp okula gelmeyen, bir işe girip okula kaydını silen, hırsızlık, darp, öğretmeni tehdit ve taciz gibi suçlar işleyip okuldan atılan öğrencilerin çok olmasına rağmen sınıflarımız tıkış tıkıştır. 30 öğrenci için yapılmış modern sınıflarda maalesef 55 kişi ders yapar, 2 kişilik sıralarda 3 öğrenci dirsekleşerek oturur, teneffüslerde koşanlar, yürüyenler, oynayanlar birbirleriyle durmadan çarpışan arabalar gibi çarpışır. Zil çalınca, bir kavga çıkınca ve telaş olunca, koridor ve merdivenlerdeki izdihamın neticesinde sıkışanlara, ezilip bayılan zayıf öğrencilere öğretmenler odasında üzülerek kolonya veririz. Bu kadar kalabalık bir ortamda öğrenciye dersleri anlatarak değil, ezberleterek öğretmek haliyle daha etkili bir yöntemdir. Çünkü ezber hem çocuğun hafızasını geliştirir hem de ona büyüklerine saygı duymayı öğretir. Orta 1 ile orta 2'nin ilk yarısında 1,5 okul yılı sınıfta nerede oturacağı konusunda Mevlüt derin kararsızlıklar geçirdi. Bu sorunu çözmek için çaba harcadığı zamanlarda hayatta ne yapmalı sorusuna cevap arayan eski filozoflar gibi bunalımlara kapılıyordu. Okula başlamasının birinci ayında müdürün dediği gibi Atatürk'ün gurur duyacağı bir bilim adamı olacaksa defterleri, kravatları ve ev ödevleri düzgün ve tamam olan yukarı mahallenin iyi aile çocuklarıyla arkadaşlık etmesi gerektiğini anlamıştı. Hem kendi gibi gecekonduda oturan öğrencilerin 1/3'ü hem de derslerde çok başarılı olan bir öğrenciyle Mevlüt henüz karşılaşmamıştı. Kendi gibi hakkında aman bu çocuk çok akıllı okusun dendiği için gecekondu mahallesinde yaşamasına rağmen okulu ciddiye alan birkaç şaşkın öğrenciyle bahçede rastlaşmıştı ama başka sınıflarda okuyan ve inek diye aşağılanan bu yalnız ruhlarla lisenin mahşeri kalabalığında iletişim kuramamıştı. Bunun bir nedeni ineklerin sırf onlar gibi gecekonduda yaşadığı için Mevlüt'e şüpheyle bakmasıydı. Ön sıralarda oturan ve ödevlerini düzenli yapan bazı iyi aile çocuklarıyla arkadaşlık etmek, onların yanına oturmak Mevlüt'ün kendini daha iyi hissetmesini sağlıyordu. Ön sıraya geçebilmek için sürekli öğretmenlerin gözünün içine bakması, onların başladığı ama eğitici bir mantıkla sonunu getirmediği cümleleri ağızlarından kapıp yüksek sesle bitirmesi gerekiyordu. Öğretmen bir soru sorunca cevabını bilmese de Mevlüt bir cevabı varmış gibi iyimser bir eda ile parmağını sürekli kaldırıyordu. Ama aralarına girmeye çalıştığı yukarı mahallenin apartman çocukları da tuhaftı. İnsanın kalbini her an kırabilirlerdi. Orta birde Mevlüt'ün ön sırada yanında oturma ayrıcalığı elde ettiği damat karlı bir gün kalabalık teneffüshanede futbol oynayan eski gazetelerden iple sıkıştırılmış bir top ile çünkü okula futbol topu sokmak yasaktı. Çılgınca koşuşturan, bağıran, kavga eden, toz içinde itişerek birbirlerini pataklayan ve kumar oynayan futbolcu resimleri küçücük kalemler ve üçe bölünmüş sigara parçalarıyla kalabalığın içinde bir an ezilme tehlikesi atlatmıştı. Bir an öfkeye kapılan damat Mevlüt'e dönmüş, köylüler doldurdu bu okulu demişti. Babam kaydımı aldıracak, başka bir okula gideceğim ben. Damat, kravatımın ve ceketimin şıklığına aşırı özendiğim ve kadın doktoru olan babamın tıraş sonrası losyonunu bazı sabahlar bolca sürerek sınıfa geldiğim için okulun ilk ayında taktılar bana damat adını. Kir, nefes ve ter kokan sınıfta koku herkesin içini açar, losyonu sürmediğim günler bana damat bugün düğün yok mu diye sorarlardı. Bazılarının sandığı gibi çıtkırıldım değilimdir. Bir keresinde tıraş losyonunun kokusunu daha iyi koklamak bahanesiyle burnunu boynuma doğru sanki ben ibneymişim gibi alaycılıkla yaklaştıran bir maskarayı çenesine çaktığım sert bir yumrukla devirerek arka sıralarda oturan kabadayıların saygısını kazanmıştım. Pinti babam özel okul parası vermediği için buradayım. Bir gün derste bu konularda dertleşiyorduk ki 1019 Mevlüt Karataş çok konuşuyorsun arkaya geç demişti biyoloji hocası İrem Elahat. Hocam hiç konuşmuyorduk demiştim ben. Mevlüt'ün sandığı gibi şövalye ruhlu olduğum için değil. Melahat'ın benim gibi iyi bir aile çocuğunu asla arka sıraya sürgün etmeyeceğini bildiğim için. Ama Mevlüt arka sıraya atıldığı için fazla dertlenmedi. Daha önceleri de arkaya atılmıştı ama usluluğu, saf ve çocuksu yüzü ve sürekli parmak kaldırması sayesinde bir yolunu bulup ön sıralara sızabiliyordu. Bazen bir öğretmen sınıftaki yoğun gürültüye karşı önlem olarak bütün sınıfın yerini değiştirirdi. Tatlı yüzlü Mevlüt böyle zamanlarda öğretmenin gözlerinin içine aşırı istek ve itaatle bakarak en önde oturmayı başarır ama daha sonra kör talih onu yeniden arka sıraya atılmasına neden olurdu. Bir başka sefer İrim Emeli biyoloji hocası Melahat'in Mevlüt'ü yeniden arkaya yollama kararına damat cesaretle itiraz etmişti. Hocam otursun işte önde ne var çok seviyor sizin dersinizi. Görmüyor musun sırık gibi boyu var demişti zalim Melahat. Arkasındakiler onun yüzünden tahtayı göremiyor. İlkokulu bitirdikten sonra babası onu boşu boşuna bir yıl köyde tuttuğu için Mevlüt sınıf ortalamasının yaşlıydı. Ön sıradan arkaya dönerken utanır, yeni yeni alıştığı 31 çekme huyu ile iri gövdesi arasında kafası tuhaf bir ilişki kurardı. Mevlüt'ün aralarına dönüşünü arka sıradakiler alkışlarla ve Mevlüt yuvaya sloganlarıyla karşılarlardı. Arka sıralar haydutların, tembellerin, kafasızların, çaka çaka başı dönen umutsuzların, iri yarı kabadayıların, yaşlıların ve yakında okuldan atılacakların yeriydi. Bir iş bulup okulu bırakanlar da arka sıraya sürülenler arasından çok çıkar ama bazı öğrenciler de okul dışında hiç iş bulamadan arka sırada yaşlanırdı. Bazıları zaten suçlu, aptal, yaşlı ya da fazla iri yarı olduklarını bildikleri için okulun ilk gününden arka sıraya kendiliğinden gider otururdu. Mevlüt gibi başka bazıları ise arka sıraların kendileri için kötü bir kader olduğunu bir türlü kabul edemez, asla zengin olamayacağını ancak hayatının sonunda anlayabilen bazı yoksullar gibi uzun çabalardan ve hayal kırıklıklarından sonra acı çekerek kavrarlardı. Başta tarih hocası Ramses gerçekten de mumyaya benzerdi. Olmak üzere pek çok öğretmen arka sıralarda oturan öğrencilere bir şey öğretmeye çalışmanın beyhudeliğini tecrübeyle biliyorlardı. Başkaları ise mesela Mevlüt'ün ön sıradan göz göze bakışarak çok mutlu olduğu ve farkına varmadan aşık olduğu genç ve ürkek İngilizce hocası Nazlı Hanım, arka sıralarla çatışmaya girmekten, herhangi bir öğrenciyle tartışmaktan korktukları için o yöne neredeyse hiç bakmazlardı bile. Hiçbir öğretmen, bazen 1200 erkeği aynı anda korkutabilmeyi başaran müdür bile arka sıralarla doğrudan çatışmaya girmek istemezdi. Çünkü bu gerginlikler süratle bir kan davasına dönüşebilir, yalnız arka sıralar değil, bütün sınıf o öğretmene karşı saldırıya geçebilirdi. Bütün sınıfı öfkelendiren hassas konu, gecekondu mahallelerinden gelen öğrencilerin şivelerinin, tiplerinin, bilgisizliklerinin ve yüzlerinde her gün ortanca çiçekleri gibi kıpkırmızı açan sivilcelerin öğretmenler tarafından alay konusu yapılmasıydı. Bazı öğrenciler derslerde öğretmenlerin anlattıklarından çok daha eğlenceli hikayeler anlattıkları, sürekli şakalar yaptıkları için öğretmenler onları cetvelle döverek, aşağılayarak, itibarsızlaştırmak, susturmak isterlerdi. Bir dönem herkesin nefret ettiği genç kimya öğretmeni Fiyaka Fevzi, kurşun oksitlerin formülünü yazmak için tahtaya her dönüşünde tükenmez kalem içleri boşaltılarak yapılan üfleme borularından kurşun gibi yağan pirinç tanelerine hedef olmuştu. Çünkü sindirmek istediği doğulu bir öğrencinin, o zaman kimse Kürt kelimesini kullanmazdı, şivesi ve kıyafetiyle alay etmişti. Arka sıraların kabadayıları bazen sırf zayıf buldukları ürkek öğretmeni korkutmanın keyfi için, bazen de yalnızca içlerinden öyle geldiği için hocanın sözünü de keserlerdi. Yeter hocam, bu ders çok tıraşladın. Sıkıldık artık, biraz da Avrupa seyahatinizden bahsetsenize bize. Hocam, sen gerçekten ta İspanya'ya kadar tek başına trenle mi gittin? Arkadakiler yazları bahçe sinemalarında, perdedeki film hakkında sürekli konuşanlar gibi derste olup bitenler hakkında hiç durmadan yüksek sesle konuşur, hikayeler anlatır ve hep birlikte öyle gürültüyle kahkahalar atarlardı ki tahtada soru soran öğretmenle ona birinci sıradan cevap veren öğrenci bazen birbirini işitemezdi. Mevlüt arka sıralara her sürgün edilişinde tahtada öğretmenin ne anlattığını zorlukla takip ederdi. Ama yanlış anlaşılmasın, Mevlüt için en mükemmel okul mutluluğu hem arkadakilerin yaptığı şakalara gülebilmek hem de nazlı öğretmeni dinleyebilmekti. 6. Ortaokul ve siyaset. Yarın okul yok. Mustafa Efendi. Ertesi sonbahar, orta 2'de Mevlüt hala sokaklarda yoğurtçu diye bağırmaktan usanıyordu ama sırtına sırığı alıp yoğurt tepsilerini ve boza güğümlerini taşımaya artık alışmıştı. Öğleden sonraları tembihlediğim gibi tek başına bir yerden başka bir yere, mesela Beyoğlu'nun arka sokaklarındaki bir lokantadan Sirkeci'deki depoya boş tepsileri taşır, sonra depodan aldığı dolu yoğurt tepsilerini ya da Vefa'dan aldığı işlenmemiş boza güğümünü Beyoğlu'na, Rasim'in kızarmış yağ ve soğan kokan yerine bırakır ve Kültepe'ye dönerdi. Akşamları eve geldiğimde Mevlüt'ü hala masanın başında tek başına çalışırken bulursam, "Maşallah bizim köyden çıkan ilk profesör sen olacaksın bu gidişle." derdim. İyi çalışmışsa, "Baba beni dinler misin şimdi?" der, gözlerini tavana diker, dersini ezberden okumaya başlardı. Bir yere takılınca gözümü tavandan bana çevirirdi. "Okuma yazma bilmez babandan medet umma evladım, ezberin benim yüzümde yazmıyor." derdim. Ortaokulun ikinci yılında okuldan da, satıcılıktan da hiç soğumamıştı. Kimi akşamlar, "Ben seninle Boza'ya geleceğim, yarın okul yok." derdi. Sesimi çıkarmazdım. Bazı günler de, "Yarına dersim var, ben okuldan doğrudan eve geleceğim." derdi. Mevlüt, Atatürk Erkek Lisesi öğrencilerinin çoğu gibi okul dışı hayatını sır gibi saklıyor, son dersten çıktıktan sonra yaptıklarını kendisi gibi satıcılık yapanlarla bile paylaşmıyordu. Bazen bir öğrenciyi babasıyla yoğurt satarken sokaklarda görür ama görmezlikten gelir, ertesi gün sınıfta karşılaştıklarında da hiçbir şey olmamış gibi davranırdı. Ama çocuğun nasıl ders çalıştığını, satıcı olduğunun derslerde belli olup olmadığını dikkatle gözler, onun ileride ne olacağını, hayatta ne yapacağını sorardı kendine. At arabasını atın koşumundan tutarak süren babasıyla sokak sokak gezip eski gazeteler, boş şişeler, teneke yığınları toplayan Höyüklü'ye de yıl sonunda tarla başında karşılaştıklarında dikkat etmişti Mevlüt. Yüzünde hülyalı bir ifade, derslerde sürekli pencereden dışarıya bakan çocuğun orta ikiye başlamasından 4 ay sonra yok olduğunu, artık hiç okula uğramadığını ve kimsenin ondan ve yokluğundan bir kere bile bahsetmediğini bir gün fark etti. Aynı anda bir iş bulup çıraklığa başlayıp ortaokuldan ayrılan bütün arkadaşlarına yaptığı gibi hafızasının onu da kısa bir süre sonra sonsuza kadar unutacağını anladı. Genç İngilizce hocası Nazlı Hanım'ın beyaz teni, iri yeşil gözleri ve yeşil yapraklı bir önlüğü vardı. Mevlüt onun başka bir alemden geldiğini anlıyor, ona yakın olmak için sınıf başkanı olmak istiyordu. Sınıf başkanları ders sırasında öğretmenin söz geçiremediği, elle veya cetvelle vurursa karşılık almaktan korktuğu haydutları tekmeyle, tokatla, tehditle sindirebilirdi. Nazlı öğretmen gibi disiplinsizlik ve gürültü karşısında aciz kalan kadın öğretmenlerin çok ihtiyaç duyduğu bu hizmeti vermeye arka sıralarından pek çok aday çıkar. Bazıları kadın öğretmenlere yardım olsun diye derslerde kendiliğinden yerlerinden kalkıp sınıfın huzurunu bozan ufaklıkları enselerinden tokat atarak, kulaklarını çekerek yola getirirlerdi. Bu gönüllüler verdikleri hizmeti Nazlı öğretmen fark etsin diye yaramaz öğrencinin sırtına sıkı bir yumruk indirmeden önce yüksek sesle "Dersi dinlesene ulan!" ya da "Öğretmene saygısızlık etme bakayım" diye bağırırlardı. Nazlı öğretmenin arka sıralara hiç bakmasa bile bu hizmetlerden memnun olduğunu fark ederse Mevlüt öfkeye ve kıskançlığa kapılırdı. Kendisi Nazlı öğretmen tarafından sınıf başkanı seçilirse azgınları susturmak için kaba kuvvet kullanmayacak, sırf Gecekondu mahallesinden gelen bir yoksul olduğu için tembeller ve haydutlar Mevlüt'ü dinleyeceklerdi. Ne yazık ki okul dışındaki siyasi gelişmeler Mevlüt'ün bu okul içi siyasi düşlerini suya düşürdü. 1971'in Mart ayında bir askeri darbe oldu. Yılların başbakanı Demirel can derdiyle çekildi. Devrimci örgütler bankaları soyuyor, diplomatları kaçırıp rehin alıyor, devlet de 2'de 1 sıkı yönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan ediyor, askerler, polisler sürekli evleri arıyordu. Şehrin duvarlarını arananların, şüphelilerin resimleri kaplamış, kaldırımlardaki kitapçı tezgahları yasaklanmıştı. Bunlar sokak satıcıları için iyi haber değildi. Babası bu anarşiye hep sebep olanlara lanet okuyordu. Ama on binlerce kişi hapse atılıp işkenceden geçirildikten sonra da durum sokak satıcıları ve kayıtsız kuyutsuz iş yapanlar için düzelmedi. Askerler İstanbul'un bütün kaldırımlarını, kirli ve düzensiz gördükleri her yeri, aslında bütün şehir öyleydi, iri çınar ağaçlarının gövdelerini ve Osmanlı'dan kalan duvarları kireç boyasıyla beyaza boyayıp şehri kışlaya çevirdiler. Dolmuşların her istedikleri yerde durup yolcu ildirip bindirmeleri, satıcıların büyük meydanlara ve caddelere, havuzlarında su olan şık parklara, gemilere, trenlere girmeleri de yasaklandı. Ünlü kabadayıların yönettiği yarı gizli kumarhanelere, randevu evlerine ve Avrupa sigarası ve içkisi satan kaçakçı depolarına polis gazetecilerle birlikte baskınlar düzenledi. Askeri darbeden sonra iskelet, okuldaki solcu öğretmenleri idari görevlerden uzaklaştırınca Nazlı öğretmenin Melut'u sınıf başkanı seçme ihtimali de kalmadı. Bazen derslere de gelmiyor, kocasının arandığı söyleniyordu. Radyo ve televizyondaki düzen, disiplin, temizlik sözlerinden herkes etkilenmişti. Bahçe duvarlarına, helak kapılarına, kuytu yerlere yazılmış siyasi sloganlar, müstehcen deyişler, öğretmenler hakkında yazılmış çeşit çeşit edepsiz hikaye ve temsili çizimlerin iskelet ve iri melahat bir resimde çiftleşiyordu, hepsi boyayla kapatıldı. Öğretmenlere baş kaldıranlar, bozguncular, ikide bir siyasi slogan atan ya da her dersi siyasi tartışma ve propagandaya sürükleyen azgınlar sindirildi. Müdür ve iskelet, bayrak törenlerinde İstiklal Marşı'nı herkes aynı anda okuyabilsin diye Atatürk heykelinin yanına minarelere konan hoparlörlerden birer tane yerleştirdiler ama bu da uyumsuzlar korosuna yeni ve madeni bir sesin katılmasından başka bir sonuç vermedi. Üstelik hoparlörün sesi bütün sesleri bastırdığı için İstiklal Marşı'nı okuyanlar da azalmıştı. Tarihçi Ramses, tarih derslerinde kanlı zaferlerden, bayrağın renginin kandan geldiğinden ve Türklerin kanının diğer milletlerin kanından bir başka olduğundan daha çok bahsediyordu artık. Mohini. Asıl adım Ali Yalnız'dır. Mohini, Hindistan Başkanı Pandit Nehru'nun 1950 yılında Türk çocuklarına hediye ettiği güzel filin adıdır. İstanbul liselerinde Mohini takma adını hak etmek için fil gibi iri yarı, doğuştan ihtiyar ve benim gibi sallanarak ağır ağır yürümek yetmez. Ayrıca yoksul ve duyarlı da olmak gerekir. Hazreti İbrahim'in de buyurduğu gibi filler çok hassas hayvanlardır. 1971 askeri darbesinin okulumuzdaki en vahim siyasi sonucu pek çoğumuzun iskelet ve diğer öğretmenlere karşı kahramanca mücadeleler vererek koruduğumuz uzun saçlarımızın kesilmesidir. Bu yalnızca pop müziğe meraklı doktor, memur çocukları arasında değil, gecekondu mahallelerinden gelen güzel saçlı liseliler arasında da pek çok gözyaşı dökülmesine yol açan bir faciadır. Müdür ve iskelet, Avrupalı yoz şarkıcıların etkisiyle erkeklerin kadın gibi uzun saç bırakmalarının hiç yakışmadığını pazartesileri bayrak töreninde söyleyip öğrencileri sık sık tehdit etmişlerdi ama saçların kesilmesi ancak darbeden sonra okula askerlerin gelmesiyle başarıldı. Bazılarına göre askeri cipten çıkan yüzbaşı okula doğudaki deprem felaket sedelerine yardımı örgütlemek için gelmişti. Ama fırsatçı iskelet hemen Duttepe'nin en becerikli berberini okula getirdi. Ne yazık ki ben de askerleri görünce korkuya kapılarak saçlarımı kestirdim. Saçlarım kesilince daha da çirkin gözükmeye başladım. Ve asker korkusuyla hemen otoriteye boyun eğip kendi ayaklarımla tıpış tıpış gidip berberin sandalyesine oturduğum için kendimden daha da nefret ettim. 5. ayrımın sonu, sayfa 80.